programımızda değerli dinleyicilerimiz, 2. Timoteos'a mektuba geldik. Aşağıdaki olaylar dizisi bizi 2. Timoteos'a mektubunun Elçi Paulus'un hizmet yaşamındaki yerine doğru yönlendirecektir. Paulus bu mektubu İsa'dan sonra 67 yılı dolaylarında yazmıştır. İsa'dan sonra 58'de Paulus Yeruşalim'de tutuklanır. İsa'dan sonra 61'de Paulus'un Roma'ya varış tarihidir. Orada değişik Romalı yöneticilerin idaresinde bir mahkemeden diğerine çıkarılmış ve 3 yılını hapiste geçirmiştir. İsa'dan sonra 61-63 yıllarında Paulus'un Roma'daki ilk tutukluğunu görüyoruz. Bu olayın kaydına Paulus'un Roma'daki ilk tutuklanışıyla biten Elçilerin İşleri kitabında rastlamıyoruz. 64-67 yıllarında Paulus özgür kalmıştı ve bu dönemde geniş bir bölgeyi gezdi. Yine bir dönemde Makedonya'dan 1. Timoteos'u ve Titus'u yazdı. Paulus yeniden tutuklanır 67'de ve İsa'dan sonra 68'de Roma'da Paulus'un başı kesilir. Ölümünden kısa bir süre önce de 2. Timoteos'a mektubu yazdı. Bu mektubun yani 2. Timoteos'a mektubun ana konusunu belirleyen iki temel ayet şunlardır. Onay kazanmış biri olarak kendini Tanrı'ya sunmak için çaba göster. Utanç duyacak hiçbir şey olmayan tanrısal gerçekle ilgili sözü doğru biçimde ele alan bir işçi olmayı amaçla. Tanrı sözünü yay, zamanlı zamansız demeden onu vurgula. Hiç yozlaşma sabırla öğretirken payla, kına, öğütle. Bunlar 2. Timoteos 2.15 ve 2. Timoteos 4.2 ayetleridir. Kanımca bu mektupta açıkça öne çıkan sözcük bağlılıktır. 1. Acı çekerken sadık kalmak. 1. bölüm. 2. Hizmette bağlılık. 3. Değişen inanca bağlılık. 4. Rabbin terk edilen hizmetkarlığına bağlılığı. Ölüm yatağındaki kişinin sözlerinin başka konulardan bağımsız olarak özel bir önemi vardır değil mi? Bu 2. Timoteos'un önemini arttırmaktadır. Bu Paulus'un son bağlantısıdır. Burada onun diğer mektuplarında görmediğimiz bir acı, bir üzüntü vardır. Ancak yine de zafer sesleri duyulur. Sağlıklı yarışı yarıştım diyor Paulus. Koşu alanının sonuna ulaştım, imanımı korudum. Ayrıca son mektup olduğu için Paulus burada daha da kişiseldir. Bu 4 kısa bölümde bireylere ilişkin 25 referans vardır. Bu kısa 2. Timoteos bölümünde ki 4 bölümden oluşuyor, ufukta kara bulutlara rastlarız. Bu da inançtan uzaklaşmadır. Bu durum korkunç bir fırtına gibi patlak vermiştir. Dünyayı da, kiliseyi de etkilemektedir. İnançtan uzaklaşmadan ya da sapmadan kastettiğimiz nedir? Bir sözlük şu tanımı getirir. İnancın ilkelerini tümüyle terk etmek. Dolayısıyla inançtan sapma bilgisizlikle ilgili değildir, sapkınlıktır. Kasıtlı bir davranıştır. Bile bile imandan uzaklaşmaktır. Sapan kişi İncil'in ve inancın gerçeklerini bildiği halde onları reddeden kişidir. Paulus, 2. Timoteos'ta İncil'i duyurmanın son noktasına değinir. O noktada tüm insanlar inanmış olmayacaktır ya da bin yıllık dönem başlamayacaktır. Tersine yeryüzünden inancı tümüyle silmeye yönelik sapkınlıklar olacaktır. Aslında çağın sonunda iki tür ayrılık olacaktır. İlkin imanlılar topluluğu ayrılacaktır. Yunanca'da harpuzo ile ifade edilir ki alınıp götürülme anlamına gelir. Çünkü Rab kendisi buyruk çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borusuyla gökten inecek ve ilk dirilenler Mesih bağlılığında ölenler olacak. Sonra biz yaşamakta olanlar, bırakılanlar, Rabbi havada karşılamak için onlarla birlikte alınıp bulutlarda götürüleceğiz. Öyle ki hep Rab'le birlikte olacağız. Bunu 1. Selanikliler 4. bölüm 16-17. ayetlerde diyor Paulus. İmanlılar gidince, yani inanlılar, Mesih inanlıları kilise yeryüzünden alınınca, kilisenin yeryüzünde kalan kabuğu tümüyle imandan uzaklaşacaktır. İmanlılar alınıp götürülecektir. Bu da ikinci ayrılış, yani imandan ayrılıştır. Rab İsa'nın kendisi bu durumla ilgili şöyle demiştir: size derim ki onların hakkını ivedilikle koruyacak. Yine de insanoğlu geldiğinde şu dünyada acaba iman bulacak mı? Yunanca'daki anlamına göre yanıt olumsuzdur. Yani şöyle yanıtlanabilir: hayır, İsa döndüğünde yeryüzünde iman bulmayacaktır. Neden? Çünkü imanlılar topluluğu, kilise alınmış, götürülmüştür. Bu görüş sosyal sistemi onararak dünyayı düzeltmek isteyen sosyal İncil ile uyumlu değildir. Kendini beğenmiş iyimserlerin 2. Timoteos'taki kasvetli sözlere sabrı yoktur ve beni entelektüel gerici olarak tanımlarlar bazen. Ancak yine de tarihin katı ve soğuk gerçekleriyle günümüzün olayları dostum Paulus'un doğru olduğunu kanıtlar. Günümüzde ayrıntıları Paulus tarafından verilmiş bir sapkınlığa tanık olmaktayız. Görünen kilise berbat bir sapkınlığın yörüngesine girmiş durumdadır. Batı dünyasına bakıyoruz. Hristiyan olarak biliyoruz ama biliyoruz ki bunlar gerçekten inanlılar değildirler. İsmen Hristiyandırlar. Evet, görünen kilise berbat bir sapkınlığın yörüngesine girmiş durumdadır. Görünmeyen kilise, yani gerçek imanlılar, yeniden doğan, Tanrı'nın sözünü hayatlarına alan ve bu sözü hayatlarında uygulayan inanlılar topluluğu ise etkilenmez. Görünmeyen kilise halen daha buradadır. Ancak keşke biraz daha görünüşü olsaydı. Görkeme giden yolda ilerlemektedir dostum. Göğe alınış olayına doğru yürümektedir gerçek Mesih inanlılar topluluğu, gerçek kilise. Günümüzde bu oldukça rahatlatıcı bir düşüncedir. Sapma tehlikesi nedeniyle Paulus burada Tanrı sözünü diğer mektuplarına oranla daha fazla vurgulamaktadır. Aslında Paulus ve Petrus aynı görüştedir. İkisi de son sözlerinde Tanrı'nın sözünü vurgularlar. Dostum, İncil, insanın günahlılığı gibi önemli bir gerçeğin üzerinde durur. Yani insan kaybolmuş bir günahlıdır. Çağımızın eğitimcilerinden biri bunu şöyle dile getirir: eğitim, insan doğasının gelişebileceğini öne sürerken, geleneksel Hristiyanlık, insanın doğasının tümüyle bozuk olduğunu öne sürer. Eğitim, başka birinin insanın ahlakını düzeltebileceğini öne sürerken, geleneksel Hristiyanlık, Tanrı'nın gerekliliğine değinir ve öyleyken bile insan doğasının düzelmediğini, yalnızca yenisiyle değiştirildiğini belirtir. Değerli dostum, insan öyle bir durumdadır ki mutlak itaatle kurtuluşa ulaşamaz. Zaten o kadar da itaatkar olamıyor, olamaz. Mükemmel olmayan itaatle de kurtulamaz. Çünkü onu Tanrı kabul etmez. Bu nedenle tek çözüm Tanrı'nın lütfunun müjdesidir ki bu müjde aşağıya inip Mesih'in ölümü ve dirilişi sayesinde günahlıyı kurtarır. Mesih'e iman insanın yaşamını değiştirir. Bugün tüm dünyada Tanrı'nın lütfunun müjdesi tarafından değiştirilmiş kadınlar ve erkekler göze çarpmaktadır. Bazı yanlış öğretişler günahlı kişiye Tanrı'nın lütfunu sunmak yerine üç yöne çekmektedir. Bazıları popüler psikoloji vaazlar verirler. İşledikleri konular şöyledir: nasıl yaratıcı düşünebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Nasıl olumlu düşünebiliriz? Sürekli de ilerlediğimizi belirtirler. Bu popüler psikoloji ile bir yere varamayız. Öyle olsaydı dünyamız bugün bambaşka olurdu. İkinci tip yanlış öğreti ahlak değerlerine yöneliktir. Küçük tatlı bir müjdeyi vaizciler Hristiyancıklara duyurur. Şöyle şeyler söylenir: İyi kötüden daha iyidir. Hem daha güzeldir, hem daha az sorun çıkarır. Liberal bir kilisede hafif liberal birisi, hafif liberal olmayan öğütler. Burada liberal dediğimizde Rabbin sözünü yanlış yorumlayan ve yanlış açıklayan kişileri kastediyoruz. Bundan daha tatsız bir şey olamaz. İsa Laodikya'daki topluluğa şu sözleri boşuna söylememiştir: yaptıklarını biliyorum. ne soğuksun ne de sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olaydın. Ama ne soğuk ne sıcak. Ilık olduğundan seni ağzımdan kusacağım. Bu herkesin midesini bozar değil mi? O nedenle bu kişilere aspirin Hristiyanları diyorum. Yalnızca suda eriyen köpüklü bir tablet olmakla kalmazlar. Sizin de aspirine gereksinim duymanıza neden olurlar. Üçüncü tip liberal öğreti, yani yanlış öğreti, sosyal müjdedir. Irklar arasında daha iyi ilişkilerin gerekliliğini, pasifliği, sosyal adaleti ve Hristiyan toplum düzenini vaaz ederler. Bu basitçe tam bir Hristiyan sosyalizmdir. Bunun tam tersine gerçek müjde, değerli dostum, vaaz edilip, gerçekten Tanrı sözü vaaz edilip insanlar Mesih'e geldiklerinde hepsi, ama hepsi kardeş olurlar. Rabbin çocuğu olurlar. Rabbin çocukları arasında ayrılık olmaz. Rabbin çocukları arasında renk ayrılığı olmaz. Irklarla ilgili konuşmaya gerek kalmaz. İnsanları zorlayarak daha iyi ilişki kurmaya zorlayamazsınız. Yalnızca Tanrı'nın lütfunun müjdesi bir insanı benim kardeşim yapar. Bu durumda ise farklı bir deri rengine sahip olmak anlamını tümden yitirmektedir. İnsanların sorunlarının çözümü yalnızca Tanrı lütfunun duyurulmasıyla mümkündür. Martin Luther'in de dediği gibi Tanrı'nın hiçlikten yaratabildiğini unutmayalım. Bir kimse hiçlik haline gelmeden Tanrı ondan fazla bir şey yapamaz. İnsanlığı değiştiren ve kurtaran şey İsa Mesih aracılığıyla gelen Tanrı lütfudur. Bu mektubun öğrettiği de budur ve bu nedenle 2. Timoteos'u incelemek çok önemlidir. 2. Timoteos'u mektubu özetlersek, 2. Timoteos'u mektup Pavlos'un son mektubudur. Pavlos bunu yıllarca yakın işbirliği içerisinde olduğu genç öğrencisi Timoteos'a yazmıştır. Bu mektubu müjdeyi yaymak ve öğretmekten ötürü tutuklu bulunduğu Roma'dan gönderiyor. İlk savunmasından sonra ölüme mahkum olacağını biliyor Pavlos. Tarihi kaynaklar Pavlos'un çok geçmeden de kafasının kesilerek öldürüldüğünü yazar. Arkadaşlarının çoğu ya onu terk etmiş ya da çok uzağında kalmışlardır. Pavlos bu arada Timoteos'u bir hayli özler. İki kez zaman yitirmeden yanına gelmesini ister. Timoteos'u durumdan haberdar edip aceleyle yanına gelmesini istemesinin dışında Pavlos'un esas kaygısı ona İsa'ya tanıklık etmenin utanılacak bir şey olmadığını, tersine sıkıntı ve baskılara dayanıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymanın gerekliliğini anlatmaktadır. Pavlos ayrıca Timoteos'u yanlış öğreti yayanların çok olduğu bir ortamda doğru ve sağlıklı öğretiye bağlı kalmaya çağırır. Bu çağrıyı yaparken de kendini örnek gösterir. Kendisinden öğrendiklerini başkalarına da öğretebilecek güvenilir insanlara vermesini ister. Adım adım ölüme yaklaşan Pavlos, Tanrı'ya duyduğu güveni oldukça duygulu sözlerle ifade eder. Daha önce de belirttiğim gibi 2. Timoteos'a mektubunun ana konusu bağlılıktır. Mektubun 4 bölümü şöyle özetlenebilir. 1. Müjdeyi savun. 2. Müjde için acı çek. 3. Müjdede süreklilik göster. 4. Müjdeyi yay, yani Tanrı sözünü. Ölüm yatağında olan bir insanın sözlerinin çok büyük bir önemi vardır değil mi? 2. Timoteos'a mektubu da Pavlos'un son sözleridir değerli dinleyicilerimiz. Yaşamının gün batımında bu mektubu yazan Pavlos'un bu mektubunun özel bir yeri anlamı vardır. Bu mektupta değerli dinleyicilerimiz, Pavlos'un diğer mektuplarında görünmeyen, hissedilmeyen bir üzüntü, bir hüzün havası vardır. Bunun yanında da bir yengi havası bulunur. İyi mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanımı korudum diyor Pavlos. Bu Pavlos'un bir yerde ağıdıdır. Kendi mezar levhasını yazdı sanki. Pavlos'un kendisi de bu mektubunun en son mektubu olduğunu açıkça belirtti. Sadece 4 bölümden oluşan bu kısa mektupta aşağı yukarı 25 kez bir kişiye değiniyor. 4 bölümlük bu 2. Timoteos'a mektup okunurken çevreyi korkutan koyu bulut görülebilir. Gelecek olan imandan dönmedir. Bugün imandan dönme, imandan sapma olayı hem dünya hem de inanlılar topluluğu üzerinde fırtına, kasırga gibi kopmaktadır. İmandan dönmek, evet değerli dinleyicilerimiz, imanın bütün temellerini, imanın bütün ilkelerini bırakmak demektir. Böylesi imandan dönmenin nedeni bilgisizlik değil, yanlış, sakat öğretiden, yanlış bilgilendirmeden kaynaklanıyor. İmandan dönmek bir hatanın bile bile yapılmasıdır. İmandan bilerek ayrılmaktır. Müjdenin, Tanrı sözünün gerçekleriyle iman öğretilerini bilen, onları reddetmiş olan biri imandan dönmüş olandır. İmandan dönme sapma nedeniyle Pavlos Tanrı'nın sözünü özellikle bu mektupta oldukça vurguluyor. Gerçekten Pavlos Petros'la uyum içerisindedir. Her biri bıraktığı vasiyetnamesinde Tanrı'nın sözünü ve müjdeyi vurgular. Şimdi 2. Timoteos'a mektup 1. bölüme bakalım. Konu müjde uğruna çekilen sıkıntılar. 2. Timoteos 1. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Tanrı istemiyle Mesih İsa bağlılığında gerçekleşen yaşam vaadi uyarınca Mesih İsa'nın habercisi Pavlos'tan. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olan Pavlus diyor. Bu ifadeyi 1. Timoteos'ta da görüyoruz. Mesih İsa'nın buyruğu. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın buyrukları Tanrı'nın arzusunu açıklar. Ancak bu Tanrı'nın tüm arzusunun açıklanışı demek değildir. Burada şöyle demektedir. Mesih İsa'daki yaşam vaadi uyarınca Tanrı'nın isteğiyle. Verilen bir vaadi nasıl karşılarsınız? İmanla dostum. Verilen vaadi imanla karşılarsınız. Sonsuz yaşamı elde etmenin tek yolu da budur. O bunu bir armağan olarak sunmaktadır. Veren kişiye inandığınız için armağanı kabul edersiniz. Sonsuz yaşamı elde etmenin tek yolu da budur. O bunu bir armağan olarak sunmaktadır. Veren kişiye inandığınız için armağanı kabul edersiniz. Sonsuz yaşamı da verene inandığımız için alıyoruz. Rab İsa da kendisine kurtarıcı olarak iman ettiğinizde sonsuz yaşamı vermektedir. Çünkü o sizin de günahlarınızın cezasını ödemiştir. Bugün de eğer ona iman edip güvenirseniz size cenneti sunmaktadır dostum. Ona inanıp yolunu izlediğinizde onu onurlandırırsınız. Dolayısıyla Mesih İsa'daki yaşam vaadi uyarınca sonsuz yaşamı elde etmenin yolu yalnızca Mesih'ten geçmektedir. Sevgili oğlum Timoteos'a Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz İsa Mesih'ten sana kayra, merhamet ve esenlik olsun. Bu 2. ayettir. Pavlos Timoteos'u sevgili oğlum diye selamlıyor. Çünkü Timoteos elçi Pavlos'a sevinç veriyordu. Ardından kayra, merhamet ve esenlik ya da lütuf, merhamet ve barış diyor. 1. Timoteos'u incelerken de belirttiğimiz gibi selamlama merhamet sözcüğünü de içerir ki buna Pavlos'un diğer mektuplarında rastlamıyoruz. Tanrı hak etmiş olduğumuz yargılama ve suçlamayı bize vermediğinde merhametli davranmış olmaktadır. Bizim merhamete muhtaç olduğumuz gibi Pavlos'un da merhamete gereksinimi vardı. Şükür ki Tanrı bize karşı çok merhametlidir. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz İsa Mesih'ten. Burada İsa Mesih'in Rabliği vurgulanmaktadır. Atalarımızın yaptığı gibi tertemiz vicdanla ruhsal hizmette bulunduğum, Tanrı'ya gece gündüz ara vermeden sunduğum dualarda seni andıkça teşekkür sunmaktayım. 2. Timoteos 1 ayet 3. Pavlos Yahudi bir anne babadan doğdu ama Timoteos'un sadece annesi bir Yahudiydi. Yahudilerin uygulamasında çocuk annenin inancını alır. Ama Timoteos'un diri Tanrı'ya imanı İsa Mesih'e bağlanmasıyla doruklandı. Pavlos Listra'da bu gencin Mesih'e dönüşünü hiç unutmuyor. Gece gündüz durmadan bu direşken insan için teşekkürle dolu dualar sunuyor. Pavlos gibi bir İsa Mesih işçisine bir inanlının değil salt Mesih'e gelişi ama hiç aksamadan o imanda gelişmesi, yararlılığını sürdürmesi çok büyük sevinç nedenidir. Timoteos, elçi Pavlos'un dua listesindeydi. Döktüğüm gözyaşlarını anımsadıkça seni görmeyi özlüyorum. Öyle ki sevinçle dolayım. 4. ayet. Pavlos'un burada Timoteos'u ne kadar çok sevdiğini açıkça görüyoruz. Timoteos'un da Pavlos'u çok sevdiği anlatılır bu ayette. Pavlos'un tutuklanması, ölüme karşı durduğu Timoteos'a gerçekten çok dokundu. Pavlos diyor, gözyaşlarını anımsıyorum. Keşke seni görebilsem, o zaman yüreğim sevinirdi.